Ayrım 23.
Bir zamanlar tanıdığım Nesim'in bu bayağı ikizinin yanında oturmak bana nasıl tuhaf geldi anlatamam. Büyük bir merakla onu inceliyordum. Ama o gözlerini benden kaçırıyor, sıradan şeylerin dışına taşırmamaya özen gösterdiği konuşmaları, yüzüklü parmakların gerisinde hafif vuruşlarla geçiştirilen esnemelerle noktalıyordu. Gene de bu yeni yüzün gerisinde bir yerlerde eski utangaçlığından bir şeyler kımıldar gibiydi. Ama tıpkı bir yağ yığınının içine gömülmüş güzel bir vücut yapısı gibi çok derinlerde kalıyordu. Tuvalette karşılaştığım garson Zoltan şöyle açıkladı. Karısı gideli kendine geldi. İskenderiye'de herkes böyle söylüyor. İşin doğrusu İskenderiye'deki herkesten biri olduğuydu. O gece geç vakit aklına beni arabayla ay ışığında Montaza'ya götürmek esti. Uzun süre arabada hiç konuşmadan oturduk. Sigara içiyor, deniz kıyısındaki kumların üstünde seken ışıltılı dalgalara bakıyorduk. Bu sessizlik sırasında onunla ilgili doğruyu yakaladım. Gerçekten değişmişliği falan yoktu. Kendine yeni bir maske bulmuştu yalnızca. Yaz başlarında Clea'dan uzun bir mektup aldım. İskenderiye'nin anısına yazılan bu kısa sunuşu o mektupla kapatabilirim. Justin'le bir iki hafta önce kısa buluşmamızın öyküsü belki seni ilgilendirir. Bildiğin gibi bir süredir ikimiz kendi ülkelerimizden birbirimize ara sıra birer kart gönderiyorduk. Benim Filistin üzerinden Suriye'ye geçeceğimi öğrenince kendisi kısa bir buluşma önerisinde bulundu. Hayfa treninin yarım saat beklediği sınır istasyonuna geleceğini söyledi. Çalıştığı yerleşim yeri yakınmış. Kendisini alacak bir araba bulabilirmiş. Biraz peronda konuşuruz diyordu. Kabul ettim. İlk anda onu neredeyse tanıyamadım. Yüzü bir hayli tombullaşmış, saçlarını arkadan gelişi güzel doğramış, uçları bıyık bıyık. Bana öyle geldi ki çoğunlukla başörtüsü bağlıyor. O eski zarifliğinden, şıklığından en küçük bir iz yok. Sanki yüzü ablaklaşmış, o bilinen Yahudi yüzüne benzemiş. Burnuyla dudağı arasındaki açı daralmış gibi. Pırıldayan gözleri, telaş içinde hızlı hızlı soluk alışı, keskin ifadeleri ilk anda beni çok şaşırttı. Birbirimizden ne kadar utandığımızı tahmin edersin. İstasyondan çıkarak yol boyunca yürüyüp kuru bir dere yatağının, bir vadinin kıyısına oturduk. Ayaklarımızın dibinde ürkek bakışlı birkaç ilkbahar çiçeği vardı. Sanki konuşmak için bu yeri daha önceden seçmiş gibi geldi bana. Belki de süssüzlüğü, sadeliği için, bilmiyorum. İlkin ne Nesim'den ne de senden söz etti. Yalnızca yeni yaşamını anlattı. Toplum çalışması yoluyla yepyeni, eksiksiz bir mutluluğa ulaştığını söyledi. Sanki din değiştirmiş gibi konuşuyordu. Gülme, biliyorum, güçsüzlere karşı sabırlı davranmak güçtür. Yeni kurulan komünist yerleşim yerindeki yorucu çalışmalar sırasında yepyeni bir alçak gönüllülük kazanmış. Dediğine göre, alçak gönüllülük, saltık doğruyu arayan kişiyi bekleyen en son tuzak. Tiksinti duydum ama bir şey söylemedim. Yeni yerleşim yerindeki çalışmaları ancak bir köylünün anlatacağı gibi kaba ve dümdüz anlattı. Bir zamanların o zarif elleri bakımsız ve nasırlıydı. Temizliğin, aylaklığın, iyi beslenmişliğin ve banyoların parlaklığı her yanımdan taştığı için utandığımdan olacak, herkesin kendi gövdesini istediği gibi kullanmaya hakkı vardır diye düşündüm. Sırası gelmişken söyleyeyim, henüz Marksist olmamış. Abazuer'deki Panayotis gibi yalnızca çalışmaya tapıyor. Onun bu haline bakarken bir zamanlar nasıl hepimizi etkilediğini, nasıl hepimize ızdırap çektirdiğini anımsadım da, onun böyle kaba elli, kaba yapılı bir köylüye dönüşünü kavramakta güçlük çektim. Galiba olaylar duygularımızın bir tür açımlamasından başka bir şey değil. Biri ötekinden çıkartılabilir. Zaman bizi alıp götürüyor. Kendi kişisel geleceğimizi biçimleyen, ayrı ayrı benler olduğumuzu cesaretle düşünebilirsek. Zaman bizi bizim çok az bilincinde olduğumuz duygularımızın hızıyla alıp götürüyor. Sence çok mu soyut? Öyleyse düşüncemi iyi açıklayamadım. Yani Justin'in durumu için konuşursak, düşlerinin, korkularının getirdiği düşünsel hastalıklardan kurtulunca bir torba gibi içi boşalıverdi. Boş düşler yaşamında öylesine uzun süre ön planda kalmışlardı ki şimdi nesi var nesi yok hepsini yitirmiş gibi. Bu yalnızca gölge oyunundaki baş kişinin, onun baş zindancısı Kapadastrio'nun ölümüyle ilgili değil. Onu sürekli devindiren şey hastalıktı. Hastalık ortadan kalkınca yerini tam bir tükenmişlik aldı. Deyim yerindeyse yaşamdan isteklerini cinsellikle söndürdü. Neredeyse usunu bile. Özgür istencin en son sınırına giden bu tür insanlar bir yerden yardım istemek, kesin kararlar vermek zorunda kalırlar. Bir İskenderiyeli olmasaydı, yani bir kuşkucu, bu iş din değiştirme biçimini alabilirdi. Böyle şeyleri söylemek kolay değil. Bu bir mutluluk mutsuzluk sorunu değil. İnsanın yaşamının büyük bir bölümünü birden denize düşürüverir. Senin Melisa ile olan yaşamının başına geldiği gibi belki de. Ama yaşamda ödüllendirilme yasası hep böyle işler. İyiliğe karşı kötülük, kötülüğe karşı iyilik vererek. Onun kurtuluşu Nesim'i de tutkusal yaşamını yöneten yasaklardan kurtardı. Sanırım Nesim, Rustin yaşadığı sürece başka hiç kimseyle en küçük bir insansal ilişkiye asla dayanamayacağı kanısındaydı. Melisa ona bunun tersini kanıtladı ya da hiç değilse Nesim öyle düşündü. Ama Justin'in gidişiyle birlikte eski yılgınlık yeniden ortaya çıkıverdi. Melisa'ya yaptığı şeyler için kendisinden önüne geçilmez bir tiksinti duymaya başladı. Aşıklar arasında asla denklik olmuyor, ne dersin? Biri daima ötekini gölgeleyip büyümesini engelliyor. Gölgelenen daima kaçıp kurtulma, büyüme özgürlüğünü kazanma isteğiyle kıvranmak zorunda. Kuşkusuz aşkın tek trajik yönü de bu. Yani başka bir açıdan Kapodestrio'nun ölümünü gerçekten Nesim tasarladıysa, ki yaygın dedikodu ve kanı bu, bundan daha felaketli bir yol seçemezdi. Belki de seni öldürse daha akıllılık etmiş olurdu. Belki de kendisinden önce Arnauti'nin yaptığı gibi Justin'i bu ifretten kurtarırsa ona kendisi sahip olabileceğini düşünmüştü. Bir keresinde böyle demiş, bana sen söylemiştin. Ama tam tersi oldu. Onun bir anlamda günahlarını bağışlamış oldu ya da bunu istemeyerek Kapodostriya yaptı. Sonuçta Justin onu bir sevgili olarak değil, bir tür baş papaz olarak düşünüyor. Ondan öyle derin bir saygıyla söz etti ki duysa dehşet içinde kalırdı. Asla geri dönmeyecek. Dönebilir mi? Dönse bile Nesim onu sonsuza dek yitirdiğini hemen anlardı. Çünkü bizimle günah çıkarma ilişkisinde olan kişiler asla bizi sevemezler. Asla gerçekten sevemezler. Senin için, hafifçe omzunu silkelerek Salt şunu söyledi, onu aklımdan çıkarmalıyım. Evet, portakal rengi korular arasından tren beni kıyıya doğru taşırken kafamdan geçen bir takım düşünceleri anlattım. Yolda okumak için yanıma aldığım kitap da düşüncelerimi büsbütün belirginleştirdi. Tanrı bir güldürü ustasıdır'ın sondan bir önceki cildi. Öldükten sonra Percy Warden ne kadar da oylum kazandı. Daha önce kitaplarıyla aramıza girerek onları kavramamızı önlüyordu. O adamda anlaşılmaz bulduğum şeyin kendimizden geldiğini görüyorum şimdi. Bir sanatçı bizim gibi kişisel bir yaşam sürmez, onu gizler. Duygularının gerçek kaynaklarına erişmemiz için bizi kitaplarına girmeye zorlar. Cinsellik, toplum, din, beynin bol bol gevezelik etmesine izin veren bütün ana soyutlamalar gibi şeylerle uğraşan adamın gerisinde, dünyadaki sevecenlik eksikliğinden akıl almaz derecede acı duyan bir adam vardır. Bütün bunlar beni kendime götürdü. Çünkü tuhaf bir biçimde ben de değişiyorum. Kendi kendine yeterli eski yaşamım biraz boş, biraz anlamsız gelmeye başladı. En derin gereksinimlere artık yanıt vermiyor. Doğamın derinliklerinde sanki bir dalga yön değiştirdi. Neden bilmem ama dostum, son zamanlarda düşüncem daha çok sana yönelmeye başladı. İçimden geçeni söyleyeyim mi? Aşkın bu yakasında arayıp bulabileceğimiz bir dostluk olabilir mi? Aşk sözcüğünü daha çok kullanmak istemiyorum. O sözcük, o sözcüğün bütün uzlaşmaları benim için iğrençleşti. Ama ondan daha derin, hatta sınırsız derecede derin, buna karşın sözcüklerin, düşüncelerin ötesinde bir dostluk bulunabilir mi? İnsanın sadık kalabileceği birini bulması gerek galiba. Bedence sadıklıktan söz etmiyorum, o papazlara kalsın ama suçlu ruhumuzla. Bu seni şimdilerde ilgilendirecek bir sorun olmayabilir. Bir iki kez senin yanına gelip belki çocuğa bakma konusunda yardım önermek gibi saçma bir isteğe kapıldım. Ama artık hiç kimseye gereksinmen olmadığını, yalnızlığın her şeyin üstünde tuttuğunu anlıyorum. Bir iki satır daha, sonra sevgi sözleriyle bitiyor. Büyük düzlüklerde cıcır böceklerinin sesleri seyirtiyor. Önümde büyüleyici maviliğiyle yaz aylarının Akdeniz'e uzanmakta. Ta o oralarda bir yerde, leylak rengi ufuk çizgisinin ötelerinde Afrika var. Yavaş yavaş unutkanlığın erittiği anılar yoluyla insanların duyguları üstünde ince etkisini sürdüren İskenderiye var. Dostların, çok eski olayların anısı. Zamanın ağır işleyen gerçek dışılığı onları kıskacına alıyor, çizgilerini bulanıklaştırıyor. Öyle ki bazen bu satırlar gerçek insanların davranışlarını mı anlatıyor diye kuşkuya düşüyorum. Yoksa çevrelerindeki dramı hızlandıran birkaç cansız nesnenin öyküsü mü? Yani siyah bir göz çatkısının, bir saat anahtarının ve de bir çift sahipsiz evlilik yüzüğünün. Biraz sonra akşam olacak. Tertemiz gece göğü yaz yıldızlarıyla tozlanacak. Ben her zamanki gibi burada oturup sigaramı tüttüreceğim. Clea'nın son mektubunu yanıtlamamaya karar verdim. Artık hiç kimseyi zorlamak, hiçbir şey için söz vermek, yaşamı anlaşmalar, kararlar, sözleşmeler çerçevesinde düşünmek istemiyorum. Benim sessizliğimi kendi gereksinimlerine, kendi isteklerine göre yorumlamak Clea'ya kalmış bir şey. İster gelir, ister gelmez, kendisi bilir. Her şey çevremizdeki sessizliği yorumlamamıza bağlı değil mi? Öyle ki... Çalışma notları. Egemen renkler. Ufukta dik çizgiler, alçak bulut, istiridye renkli. Menekşe rengi gölgeleri olan inci rengi toprak, iç daralması. Gölün üstü top madeni, limon rengi, yaz. Boz, leylak rengi gökyüzü, güz. Şiş, çürük griler. Kış, dondurucu beyaz kum, parlak gökler, görkemli yıldız tarlaları. Kişiler üzerine birkaç söz daha. Sıve ve Magnani, arsızlık, hoşnutsuzluk. Gaston Pombal, Kinkanju, köstün uyuşturucular. Terrassa di Petromonti, düzgün sürmüş Berenis. Putamelano Dondelelo, gök bilimci, müneccim, zen. Fuad El Said, siyah, ay taşıyıcı. Josh Scobie, korsanlık. Justin Hosnani, karanlıkta ok. Clea Montis, acının durgun suları. Gaston Phipps, çorap gibi burun, siyah şapka. Ahmet Zanariniri, kutup yıldızı katili. Nesim Hosnani, zarif eldivenler, yüz donuk cam. Melissa Artemis, hüzün kraliçesi. S. Baltazar, masallar, iş, bilmeme. Da Capo, cinsel hazlarda kavrulmak fırında elma gibi. Gaston Phipps'in doğaçtan söylediği dizeler. Bir kediye benzer aşk ağzında bir balık. Sıvışmak ister hemen yemeğini paylaşmamak için. Kaza ya da kasıtlı cinayet. Justin Rolls'uyla çöl yolunda Kahire'ye doğru giderken birden ışıklar söner. Işıksız kalan araba yoldan dışarı çıkıp ok gibi ıslık çalarak bir kum tepeciğine saplanır. Galiba teller eğlenip inceltilmiş. Yarım saat sonra Nesim yetişir. Ağlaşarak kucaklaşırlar. Baltazar'dan Justin üzerine. Onun o korkunç halinin, çocuksu utangaçlıkların sallantılı yapısı üzerine kurulduğunu göreceksiniz. Clea bir konuda karar vermeden önce fal açtırır. Clea'nın ağzından o korkunç toplantının öyküsü. Rustin'le ikisi arabayla giderlerken yol kıyısında kahverengi mukavva bir kutu görmüşler. Geç kaldıkları için kutuyu alıp içine bakmadan arabanın arkasına koymuşlar. Garaja geldikleri zaman açtıklarında gazeteye sarılı ölü bir bebek görmüşler. Derisi çekilmiş bu insan müsveddesini ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bütün organları tamammış. Konuklar gelmek üzere olduğundan acele etmeleri gerekiyormuş. Justin onu salondaki bir çekmeceye tıkıvermiş. Toplantı çok iyi geçmiş. Ne? Boyutlu roman. Üçlemesi üzerine Persevard'ın düşünceleri. Anlatının ileriye doğru olan hızı zamansal geriye gönderimlerle frenlenir. Böylece A noktasından B noktasına doğru ilerleyen değil, bütünü kavramak amacıyla zamanın üstünde duran ve kendi ekseni çevresinde ağır ağır dönen bir kitap izlenimi yaratılır. Her şey bizi ilerideki şeylere götürmez. Bazıları da geriye, geçmiş şeylere götürür. Geleceğin uçuşan çeşitliliğiyle birlikte geçmişte şimdinin uzlaşarak tek bir şeye doğru koşması. Her neyse, benim düşüncem buydu. Peki bu ne kadar sürecek bu aşk alaylı? Bilmiyorum. 3 hafta, 3 yıl, 300 yıl. Sakin ama yoğun duyguyla söylenen şu sözler. Sen de ötekiler gibisin. Sayılarla sonsuzluğu kısaltmaya çalışıyorsun. Bilmece. Bir tavus kuşu gözü. Öylesine acemice öpüşler ki, ilk baskı makinelerinin kötü provalarına benziyor. Şiirlere dair. 12 hecelik dizelerin yumuşak donuk sesini seviyorum, Nesim. Clea ve onun taptığı yaşlı babası. Ak saçlı, dimdik, doğmasına neden olduğu genç bekar tanrıçaya karşı gözlerinde korkulu bir acıma okunan adam. Yılda bir kez yılbaşı gecesi ikisi birlikte Cecil'de dans ediyorlar. Görkemli, zarif. Babası saat gibi düzenli hareketler yapıyor. Pombal'ın Siveve'ye olan aşkı. Kendisinin çok hoşuna giden neşeli bir iletiye dayanıyor. Pombal uyandığında Siveve yokmuş. Ama gitmeden önce boyun bağını kamışına güzel bir fiyonkla bağlamış. Bu iletim biçimi öylesine etkilemiş ki onu hemen giyinip mizah duygusu için ona evlenme önermeye gitmişti. Pombal'ın çok düşkün olduğu küçük arabasıyla ilişkileri hepsinden daha duygulandırıcıydı. Ay ışığında onu sabırla yıkayışını anımsıyorum. Justin, coşkularımın gücü beni her zaman şaşırtmıştır. Taze bir somun ekmek gibi yüreği, kitaptan parmaklarımla söküp çıkarmak. Yerler, kemerli cadde, tenteler, satılık gümüş eşya ve kumrular. Percy Warden bir sepete takılıp düşerek bütün sokağı elmalarla doldurdu. Bir gazetenin köşesinde bir haber, daha sonra kapalı taksi, ılık gövdeler, gece bir yığın Yasemin. Pazarda açılan sepetten fırlayan bıldırcınlar, kaçmaya çalışmadılar. Dökülen bal gibi ağır ağır yayıldılar. Kolayca yakalandı hepsi. Baltazar'dan bir kart. Scobie'nin ölümü öyle eğlenceli oldu ki. Kim bilir kendisi de ne kadar eğlenmiştir. Yardımcısı Hasan'a yazılmış aşk mektuplarıyla doluydu cepleri. Bütün ahlak polislerini mezarının başında hıçkırırken görecektin. Çocuk gibi ağlayan o kara gorilleri. Tam İskenderiye'ye göre bir sevgi gösterisi. Elbet mezar tabuta göre çok küçüktü. Mezar kazıcılar öğle yemeği için işi tatil etmişlerdi. Bunun üzerine kazmak için bir polis ekibi getirildi. Her zamanki sersemlik. Tabut yana devrildi. Yaşlı adam neredeyse dışarı fırlıyordu. Bağırışmalar. Peder çok kızdı. İngiliz konsolosu neredeyse utancından ölecekti. Ama bütün İskenderiye oradaydı ve herkes çok iyi vakit geçirdi. Pombal Fuat Caddesi'nden aşağı görkemli bir biçimde yürüyor. Sabahın onunda zil zurna sarhoş, tam takım giyinmiş, smokin, palto, silindir şapka. Ama gömleğinin önünde dudak boyasıyla şu sözler yazılı. Torche Kul de Republicans, pis cumhuriyetçiler. Müze, İskender Amon'un boynuzlarıyla, Nesim'in deliliği, boynuzlar yüzünden mi kendini iyi ile özdeşleştiriyor? Papazların tanrılaştırdığı küçük kızı, üstüne yağ sutan Berenice yontusunun karşısında acı acı düşünen Justin. Acaba bu onun acısını hafifletti mi? Yoksa daha da sürekleştirdi mi? Çocuğuna bir oyuncak veren Apollodorus. İnsanın gözünü yaşartabilir. Percy Warden. Hepsi ölü. Bunun için söylenecek bir şey yok. Ushabti. Yeraltı dünyasında mumyalar için çalıştıkları düşünülen küçük köleler. Timsah tanrı. Petasouş'a yalvaran Aurelia, Narous. Scobie'nin ölümü bile onun hayalimizdeki imgesini bozamadı. Ben onu çok önceleri cennette görmüştüm. Bebeklerin yeni gelişen butları gibi yumuşak Japon patatesleri, derin derin soluyan mavi lekesiyle, tabogaya inen gece, papağan tüylerinden daha yumuşak gece, gökyüzünde bir yükselip bir alçalan altın yaldızlı kağıt flamingolar, çürük koyuluğunda su bombalarının feryatlarından üzülen, sazlardan yapılmış küçük kulübesi, bambu karyolası, karyolasının yanında dünyasal yaşamının o saygıdeğer kek sehpası. Klabi keresinde ona, denizi hiç özlemiyor musun Scobie? Diye sormuştu. Yaşlı adam hiç duraksamadan yalnızca şöyle dedi. Her gece düşlerimde denize açılıyorum. Kavafis'in iki şiirinin çevirisini kopya edip ona verdim. Çeviriler, sözcüğü sözcüğüne yapılmamış olsa da. Şehir. Dedin, başka bir ülkeye, başka bir denize giderim. Bir başka şehir bundan iyi olsa gerek. Uğursuz ve boş, ne yaptımsa şimdiye dek, yüreğime ölü bir gövde sanki, mezar olmuşum. Bilmem niceye dek bu sayrılığın elinde ruhum. Her nereye çevirsem gözlerimi, baksam nereye, kara yıkıntıları hayatımın gördüğüm bu yerde. Nice yıllar geçirdiğim, yıprandığım, tükendiğim. Yeni yerler bulamazsın, yeni denizler bulamazsın. Gelir ardın sıra şehir, hep o sokaklarda gezersin. Hep o dış mahallelerde geçer günlerin. Bu evlerde ağrır saçların en sonunda, bu. Hep bu şehir varıp duracağın. Kaçmak umudu yok başka yere, gemi yok, yol yok hiçbir yere. Nasıl yok ettiysen hayatını bu yerde, şu köşecikte, bütün yeryüzünde yok ettin, batırdın. Tanrı'nın Antonius'u bırakmasıdır. Birdenbire duyarsan gece yarısı, görünmeyen bir alayın geçtiğini, eşsiz ezgilerle, seslerle, artık boyun eğen yazgına, başarısız yapıtlarına, tasarladığın işlere hepsi aldanışlarla biten, boş yere ağlamayasın. Çoktan hazırmış gibi, bir yiğit gibi hoşça kal de ona, giden İskenderiye'ye. Hele kendini aldatmayasın, demeyesin, bu bir düştü, kulaklarım iyi duymadı. Böyle boş umutlarla eğilmeyesin. Çoktan hazırmış gibi, bir yiğit gibi, böyle bir kente erişmiş sana yakışırcasına. Kesin adımlarla yaklaş pencereyi, dinle duygulanarak. Ama yanıp yakılmalarıyla değil korkakların. Son bir kez dinle doya doya ezgileri. O gizli alayın eşsiz çalgılarını. Hoşça kal de ona, yitirdiğin İskenderiye'ye. Kitabın sonu. 29 Temmuz 1999.